Yani burada Konya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığınızda daha alın için görsen bir sistemde kapkaranlık çalıştık. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızda bu hafta yine çok değerli ve özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Şeref Öztürk programımızda. Hoş geldiniz programımıza Şeref Bey.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun sizler.
Çok şükür.
Uzak bir yoldan geldiniz.
Evet.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Şeref Bey, bu hafta sizinle boyun ve bel fıtıkları hakkında sorularımız olacak. Öncelikle boyun fıtığı hakkında, ama isterseniz yine de izleyenlerimize boyunun yapısından, anatomisinden kısaca bahseder misiniz?
Evet, boyun 7 tane omurgadan oluşan, evet, üst üste ve başımızı taşıyan çok önemli bir kavşak noktası. Kemiklerin arasında kemiklerin birbirinin üzerine çökmesini engelleyen süspansiyon görevi gören diskler var. Elastiki dokular, kıkırdak dokular var. Bunlar boynun aynı zamanda koruma ve güç emme gibi görevlerini de sağlıyor. Onun dışında çok hayati, boynun omurgalarının kenarlarından geçen ve beyin içine giren damarlarımız da var. Kabaca anatomisini bu şekilde özetleyebilirim size.
En sık görülen boyun rahatsızlıkları fıtıklar mıdır?
Yok, hayır. Hayatta hemen hemen herkesin başına mutlaka bir kez gelen boyun ağrıları ve bel ağrıları çok sık görülüyor toplumda. Boyun ağrıları bunların en önde gelenleri. Onun dışında toplumda gene halk deyimiyle boyun düzleşmesi dediğimiz rahatsızlık, evet, çok sık, evet, görülüyor. Boyun fıtıkları da tabii ki bunların, hı hı, ilerlemiş aşaması olarak görülebiliyor.
Evet, her boyun ağrısı boyun fıtığı anlamına gelir mi?
Yok, hayır, tabii ki.
Evet. Ne zaman yani boyun fıtığından şüpheleneceğiz?
Boyun ağrılarının çoğu spazma bağlı ağrılar aslında. Yani boyun kaslarının, evet, gerilmesine bağlı ağrılar. Boyun fıtığından ne zaman şüpheleneceğiz derseniz, daha çok kola doğru veya göğse doğru veya sırta doğru vuran ağrılar, aynı zamanda ilerleyici tarzlı ağrılar, güç kayıpları ve uyuşmalar da varsa, o zaman boyun fıtığından şüphelenmemiz gerekiyor.
Evet, nasıl tanısı nasıl konuyor?
Tanısı bir kere en önemlisi çok iyi bir anamnez ve fizik muayene. Evet. Onun dışında altın standart MR, tomografi, düz grafiler, EMG dediğimiz sinir testleri de, evet, buna yardımcı. Ama altın standartımız
MR'lama, kesin,
evet,
teşhis
MR'la konuyor.
Günümüzde tabii görüşler değişti. Eskiden daha farklıydı. Çok ameliyat çok sayıda yapılıyordu ama, evet, gittikçe azaldı. Evet. Belli bir yüzdesi ameliyatla, evet, tedavi edilebiliyor. Yani biz şimdi boyun fıtıklarına baktığımız zaman, hakikaten bazen fıtığı da bir tarif ederseniz, nasıl olabiliyor, ne zaman riskli oluyor, ne zaman cerrahi müdahale yapılması gerekiyor, isterseniz bunları konuşalım. Çünkü siz cerrahsınız.
Evet.
Bir de işin fizik tedavi ve ameliyatsız tedavi yönleri var.
Evet.
Yüzde kaçı size geliyor hastaların, ne zaman müdahale ediyorsunuz?
Şimdi aslında en büyük sorun doğru hasta seçimi. Hastalarınızı doğru seçtiğiniz zaman, evet, yaptığınız hiçbir iş negatif olarak geri dönmüyor. Halk arasında işte ameliyat oldu, bir tanıdığımız şöyle kötü oldu, böyle oldu. Bunların hepsi yanlış hasta seçiminden kaynaklanıyor. Evet. Doğru hasta seçiminde ve doğru indikasyonda teşhis doğru konursa ve ameliyat doğru hasta yapılırsa, evet, o hasta ondan gayet iyi sonuç alıyor. Neredeyse %100. Dolayısıyla bu çok önemli. Bel ve boyun ağrıları için kabaça ikisi için de konuşmak gerekirse, her 100 boyun ağrısının belki 1 veya 2'si, yani %1 veya 2'si ameliyatlıktır. Her fıtığı gördüğünüzde ameliyat, hemen ameliyat yat ameliyat dediğiniz zaman işte toplumda bu yanlış algıya maalesef mahal veriyorsunuz. Çünkü fıtığın aynı zamanda bulgu vermesi önemli. Yani ben o kadar büyük fıtıklar gördüm mesela. Bu fıtıkların ama hiçbir bulgusu yok.
Evet.
Hiçbir güç kaybı yok. Uyuşması yok.
Evet.
Orada ama kocaman bir fıtık var. Şimdi bu ameliyat demek mi? Hayır. Bu hastayı, kocaman fıtığı olan bu hastayı ameliyat ederseniz hastayı değil, hastanın filmini tedavi etmiş olursunuz. Filmi düzeltmiş olursunuz. Yani radyolojik olarak bir düzeltme var. Ama hasta zaten bir problemi yoktu ki. Orada kocaman bir fıtığı vardı. Olsun. Bu vücudun sonuçta kendi parçası. O fıtığı çıkarana kadar bir sürü anatomik yapıyı da bozuyorsunuz aslında. Oradaki kasları, kemikleri, yapıları da bozarak çıkartmak zorunda. Hani zorundaysanız evet, bu gerekliyse tamam.
Ama
yapacak bir şey
büyük
yok.
Diye
evet, sadece bir fıtık var diye
değil,
evet. Onu oradan almak
evet.
Hiç doğru değil. Dolayısıyla buna karşıyım. Fıtıkların omuriliğe doğru amiyane tabirle taşması önemli. Özellikle arka taraftan kemiklerin arasındaki o elastiki yapının omuriliğe doğru taşması, yani bir bası yapması önemli. Bu bası bulgusuyla beraber temin bahsettiğim kolda parmaklara kadar gerektiği zaman vuran ağrılar, uyuşmalar,
evet.
Güç kayıpları tabii ki olayın ciddiyetini gösteriyor. Evet. Özellikle bu üçü içinde hangisi önemli derseniz ağrı, uyuşma ve güç kaybı, güç kaybıdır kesinlikle. Evet. Çünkü o artık bir motor kaybı gösterir, ciddi anlamda sinir harabiyetini gösterir. Sinir harabiyeti çok önemli ve geç kalındığı takdirde geri dönüşümsüz bir durum. Yani vücutta tamiri mümkün olmayan iki tane hücre var. Bir kalp hücresi, iki sinir hücresi. Bu zamana kadar geçen süre için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Siz fıtığı alana kadar. Ama bizim müdahale sebebimiz zaten daha fazla ilerlemesin. Hasta tamamen güç kaybı yaşamasın. Kolunu bir nevi felce doğru gitmesin diye.
Evet.
Ama hastaların bu konuda bazı tabii ki doğal olarak beklentileri bu konuda mesela uyuşmaları. Hasta ameliyat oluyor. Uyuşman bir miktar kalıyor. Neden? Çünkü evet. O bu zamana kadar fıtığın oradaki yaptığı tahribattan kaynaklanıyor.
Evet. Şimdi üç şey saydınız. Güç kaybı, uyuşma ve ağrı.
Evet.
Bunlardan iki tanesi, yani güç kaybının olması mutlaka gerekiyor ameliyat için,
evet,
diye soruyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Fakat güç kaybı yok, uyuşma da yok ama çok yoğun şiddetli bir ağrı var. Bu
evet.
Tek başına yeterli mi ameliyat
Hayır,
için?
Hayır, değil tabii ki. O zaman dünyada herhalde ameliyat
evet.
Olmayan kimse kalmazdı.
Yani ağrı, evet, dayanamıyor.
Ağrı nedeniyle ameliyat olmayan kimse kalmazdı. Onun için öncelikle basitten zora doğru bir algoritm uygulamamız gerekiyor.
O zaman tek başına uyuşmanın da bir şeyi yok.
Evet.
Yani güç kaybı olmadığı müddetçe değil
evet,
mi?
Tabii ki. Aslında biz bunu kabaca bu şekilde tabir
evet.
Ediyoruz. Tabii ki bunların bir sürü sebebi var. Yani güç kaybı hastanın aynı zamanda omuz ile ilgili bir sıkıntısı da olabilir. Veya atıyorum bir kas yırtılması da olabilir.
Evet.
Ondan da kaynaklanan
evet.
Olabilir. Yani bu hemen güç kaybınız var. Fıtığınız da var ameliyat. Bu da değil.
O da değil.
Yani işte ben Oktar Bey bir şey söyledi, sordu. Tanısı nasıl yapılıyor? Benim söylediğim ilk şey şuydu. İyi bir teşhis, iyi bir muayene. Öncelikle anamnez ve muayene.
Evet.
Yani ben hastaya bakarken omzumu da muayene ediyorum.
Hı hı.
Kaslarını da muayene
evet.
Ediyorum. Yani kaslarıyla ilgili bir problem olmasın. Yani ameliyat sonrasında hastayı ameliyattan sonra ama hocam benim bu ağrım geçmedi. Bu çok bir doktor için de hasta için de facia bir durum. Dolayısıyla hem hastamıza yararlı olabilmek hem kendimizi de öyle kötü bir duruma düşürmemek bence en doğrusu. Ayrıntılı bir muayene bu konuda en önemli yol göstericimiz bizim.
Evet. Bazen mesela omurgaların arasındaki ortada olan bir fıtık, yani orta bölgede olan bir fıtık gidip omuriliğe baskı yapıyor.
Evet.
Yani omuriliğe baskı görülüyor. MR çekildiğinde de bir takım radyolojik değişiklikler olabiliyor omurilikte.
Evet.
Değil mi? Onu radyologlar söylüyor zaten.
Evet.
İşte şöyle bir görünüm var, böyle bir görünüm var diye. Burada ameliyatın sınırı nedir? Ne zaman ameliyat yapmak gerekiyor? Veya ne zaman fizik tedaviyle bir beklenebilir, bir süre tanınabilir? Kriteriniz
evet.
Nedir yani bu ameliyat
bir kere
konusunda?
Bulging evet. Veya protüzyonlarda genellikle ameliyat önermiyoruz. Ama her ne ekstrüde hale gelmişse, hatta sekestre dediğimiz artık parça kopup halk deyimiyle patlamış fıtık konumuna gelmişse evet bu ameliyatlık oluyor. Hatta bu tür durumlarda fizik tedavi bazen önerilmiyor bile. Çünkü evet. Kopan parça veya büyük parça kanallara doğru girip sıkışıp hastanın sıkıntılarını veya şikayetlerini evet. daha da arttırabiliyor. Ama ufak fıtıklarda boyun düzleşmelerinde, boyun ağrılarında önce ilaç tedavisi, işte istirahat, bundan sonra sırayla fizik tedavi veya diğer terapiler, eğer bunlar da faydalı olmuyorsa ve hastanın da ağrısı, uyuşması, güç kaybı ilerleyici durumdaysa en son bizim devreye girmemiz gerekiyor.
Ne kadar bir süre vermek gerekiyor?
Evet.
Ne kadar bir süre vermek gerekiyor? Ortalama 6 hafta. Evet. 6 haftaki bir süre içinde hastanın ilaç ve fizik tedaviyle düzelmesi evet. mümkün evet. değilse o zaman durum kronikleşmeye başlamış demektir. Ve o zaman evet. tekrar bir değerlendirme almak gerekiyor.
Doğru. Bu söyleyeceğiniz aslında çok önemli evet. tabii. Şundan dolayı önemli. Ben de hatırlıyorum yani büyük çalışmalar yapılmıştı daha yıllar evvel. Şunu görmüşlerdi. Ameliyat olanla olmayan ama ameliyat olmaması gereken hastalar olarak tanımladığınız bölümde birkaç yıl içerisinde birbirini yakalıyor. Evet. O zaman siz ameliyat yapmakla evet. onları ameliyatın bütün risklerine maruz bırakmış oluyorsunuz
aynen
tabii
öyle.
Ki.
Aynen
hatta
öyle.
Failed back sendromu diye bir şey var böyle. Evet. Siz tabii çok daha iyi bilirsiniz. O hasta artık böyle fonksiyonunu yani işlevini kaybeden bir duruma getiriliyor ağrılarıyla şeyiyle değil mi?
Evet.
O yüzden onu da bir açıklarsanız yüzde kaçında görülüyor bu hastaların yani böyle bir ihtimal?
Şimdi bu ihtimal için bir yüzde vermek çok doğru değil ama doğru seçilmemiş hasta.
Evet.
Bu doktorundan doktoruna değişebilir. Eğer hastasını doğru seçen bir doktorsa karşınızdaki neredeyse hiç. Ama doğru teşhis ve doğru endikasyon değilse o zaman yüzde çok fazla artabiliyor. O yüzden yüzde vermek doğru değil dedim. Ama tabii ki endikasyonunuzu doğru koyduktan sonra bence şüphe etmeniz gereken bir durum ortada olmuyor.
Bazen tabii hep konudan komşudan duymakla ilk beli ağrıyan, boynu ağrıyan doğrudan beyin cerrahına gider. Halbuki böyle olmaması gerekiyor.
Evet.
Değil
evet.
mi? Yani önce işte fizik tedavici uzmanları var. Nörolog hekimler de görebilirler tabii o arada. Fizik tedaviciler. Artık en son dediğiniz gibi başka hiçbir çare yoksa değil mi? Ameliyat mutlaka gerekiyorsa onların göndermesi gerekir. Yani ameliyat olması gereken hastayı.
Kesinlikle. Biz evet. asistanlığımızda tabii hasta evet. yükümüz asistanların çok fazlaydı. O zaman bunu hep bu şekilde olduğunu savunurduk. Evet. İşte bize fizik tedaviden hasta gelsin isterdik.
Evet.
Çünkü orada hastanın bir teşhisi konuyor.
Evet.
Bir başka hekim arkadaşımız tarafından güç kaybı, uyuşması veya başka bir durumu tespit ediliyor ve ona istinaden bize geliyor. Dolayısıyla bizim poliklinik sayılarımızın çok olmasını biz anlayamazdık. Cerrahi bir branşsınız sonuçta. Dahili bir branş değilsiniz polikliniğiniz çok olsun. Ama bizim kapımız yığılırdı. Tek başınıza günde 120 hasta, 150 hasta. Yani
baş ağrıyanlar
merhaba nasılsınız, neyiniz var deseniz evet. zaten 3 saat geçiyor bu 150 evet. kişiye.
Nöroloji ve fizik tedaviye sizi yönlendiriyordunuz.
Yani öyle bir şey. Tabii bir de öyle hastalar olur. İnanır mısınız 20 yıllık filmlerin 20 yılın filmini getirir size. Tam bir facia, yüzlerce MR aynı hastaya ait. Tabii bunun hepsine tek tek bakmanızı ve bunları yorumlamanızı
evet.
ve bir sonuç vermenizi ister. Kendisine ayrılan 3,5 dakikalık süre içinde.
Evet.
Tabii bu çok zor bir şey. Dolayısıyla dediğinizde çok haklısınız. Bu işin bir sırası olması lazım. Bir algoritma olması lazım. Bence de önce bu tür ağrılar için önce fizik tedavi bölümlerine daha sonra eğer gerek görülüyorsa, cerrahi bir adaysa oradan bize yönlendirilmesi bence çok daha doğru. Ama maalesef sistem şu anda tam tersine gerektiriyor. Ne kadar çok hasta bakarsanız o kadar iyi.
Evet.
Bu da böyle bir yanlış sistem
evet.
doğurdu.
Boyun fıtığı ameliyatları artık çok uygulandı ve son teknolojilerle mutlaka önceki dönemlere göre farklıdır ve daha geliştiği için yöntemler de farklıdır. Ama diğer bel fıtığı ameliyatı ile boyun fıtığı ameliyatını kıyaslarsanız ikisi arasında bir fark var mı?
Var.
Zor.
Bence hepsi zor. Kolay bir ameliyatımız yok.
Sonuçta omurga ameliyatları zor ameliyatlar.
Neden? Çünkü omurinin üzerinde çalışıyorsunuz. Ve omurilik o kadar hassas bir yapı ki mesela baktığınız zaman trafik kazaları, işte omurilik yaralanmaları sonucu felç olan bir sürü insanımız var dünyada, Türkiye'de. Bunların MR'ları incelenince çoğunda böyle bir kopma falan yok omurilikte. Hı. Sadece zedelenme. Zedelenme bile bir insanı felç etmeye yetiyor.
Tabii.
Ve siz böyle hassas, böyle kırılgan bir yapının üzerinde çalışıyorsunuz. Etrafında çalışıyorsunuz. Onu bir şekilde manipüle ederek hastaya şifa vermeye çalışıyorsunuz. Bence hangisi daha zor? Bence bel fıtığı boyun fıtığına göre daha zor. Çünkü bel fıtığında omurilik üstte kalıyor. Dolayısıyla ve kökler üstte kalıyor. Onları manipüle etmek, ittirmek daha riskli.
Evet.
Boyun fıtığında hastalarımızı biz sırt üstü yatırdığımızdan omurilik uğraştığımız bölgede alt tarafta kalıyor. Daha benim açımdan, ben öyle görüyorum, daha risksiz diğerine göre, bel fıtığına göre. Daha kolay çalışılabilir, daha yüz güldürücü ameliyatlar olarak görüyorum. Çünkü en iyi merkezlerde bile bel fıtığında baktığınız zaman mikroskopla bakıyorsunuz ve fıtığın ortalama o mesafedeki fıtığın %65-70'ini alabiliyorsunuz en iyi şartlarda. Ama %30-35 içeride kalıyor. Kör bir kuyu gibi aslında orası.
Evet.
Yani bizim punch dediğimiz o fıtıkları alan makaslarımızla onları biz içeriye görebildiklerimiz alıyoruz ama mesela karşıya doğru da makasımızı yolluyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Oradan eminiz ama o makasın alabildiği kadar alabiliyorsunuz. Daha fazlasını alamıyorsunuz. O bölgeleri kazıyamıyorsunuz görmediğiniz için iç tarafları. Dolayısıyla onlar kalıyor. Ama boyun fıtığında böyle bir şey yok. Bütün fıtığı olduğu gibi omurilik altta olduğu için, üstte fıtık olduğu için kemiklerin arasında göre göre rahat rahat hepsini çıkartıp kazıyabiliyorsunuz.
Evet.
Ve hiçbir parça neredeyse kalmıyor. Ve dolayısıyla boyun fıtıkları bel fıtığına göre bence birazcık daha hasta açısından da yüz güldürücü. Yani hasta ameliyattan sonra kendisine hemen ben hep sorarım. Nasılsınız? Ameliyattan öncesine göre nasılsınız? Hep kriterimiz odur. Ameliyat öncesi. Çünkü çok şiddetli ağrılar çekerler. Benim öyle hastalarım vardı. 5 tane çocuk doğurdum ama böyle acı görmedim doktor bey diyen hastam vardı. Boyun fıtığında. Hasta hemen kendini şöyle bir yoklar. Tabii hani sizin etkisini attıktan sonra der ki yok geçti. Ve yüzü güler. İşte o gülümseme her şeyi bitiriyor.
Evet.
Çok güzel bir şey.
Biraz daha isterseniz detaylandırırsanız izleyicilerimiz açısından da. Şimdi boyun fıtığında ameliyat ediyorsunuz.
Evet.
Aradaki işte o fıtıklaşan bölümü çıkardınız. Peki orada bir çökme yaşanabilir.
Evet.
O zaman ne yapıyorsunuz? Yani ameliyatta sadece çıkartıp bırakıyor musunuz? Yoksa
hayır,
neler yapıyor?
Boyun fıtığı, hani ben şimdi bahsettiğim insanlar çok rahat, basit olarak algılayabilir. Aslında boyun fıtığı şöyle bir konum itibariyle de sıkıntılı bir bölgeden giriyoruz. Neden derseniz şah damarıyla
tabii.
Yemek borusu ve soluk borusunun arasından giriyorsunuz.
Evet,
yani iki tane, üç tane hayati yapının tam arasından
tam
giriyorsunuz.
Evet,
ve arada bir sürü kirli ve temiz kan taşıyan incecik örümcek ağ gibi bir sürü damar var. Ve bu herkes için çok farklı.
Evet.
Bir parmak izimiz gibi hepimiz için ayrı bir yapı bu.
Tabii.
Kadar kaslı şey ayırdıktan sonra kemiklere geliyorsunuz. Kemiklerin etrafından aşağı doğru inen sinir zincirleri var. O sinir zincirlerini zedelemeden orada kanaması muhtemel kaslar var. O kasları bloke etmeniz gerekiyor. O blokasyon sırasında o sinirleri zedelediğiniz zaman göz kapağı düşüklüğünden ses kısıklığına bir sürü sıkıntılı şeyler hastaların başına gelebiliyor. Fıtığı aldık. O bölge boş mu kalacak? Hayır, boş kalmayacak. O bölgeye kafes dediğimiz veya protez dediğimiz iki farklı yapı var. Bu yapıları kullanabiliyoruz. Kafes özel bir tıbbi malzeme. İçi kemik çimentosu diyebileceğim bir yapıyla, özel bir malzemeyle dolduruluyor. Ve fıtığı çıkardığımız boşluğa fluoroskopi altında, yani bir tür röntgen cihazı altında yerleştiriyoruz. Yani yerleştirdikten sonra o cihazı çalıştırıp bakıyoruz, hı hı. yerinde mi, evet. düzgün mü, aşağı omuriliğe doğru kaymış mı, mesafenin doğruluğu kadar o koyduğumuz tıbbi malzemenin, kafesin derinliği de çok önemli. Yani ne üstte olması lazım, hı. ne çok fazla alta gitmesi lazım. Çok iyi bir orantılama evet. yapmanız lazım. Dolayısıyla bu çok önemli. Sonra o kafes çıkmasın diye gerekirse, her hastaya değil tabii ama bazı hastalarımıza kemiklerin üzerinden plaklarla hı hı. o kafesleri sabitliyoruz. Genç hastalarımıza da önerdiğimiz başka bir çeşidi daha var. Buna da, bu da dinamik sistem diye geçiyor. Hareketli protezler. Bu protezlerin kafese göre bir üstünlüğü, boynun özellikle sağa sola çevirdiğimiz şu aksiyel hareketini birebir taklit eden bir yapı. Yani şu şekilde evet. dönebilen bir yapı. Evet. Tabii fiyat olarak diğerine göre bariz farklı. Ama özellikle genç hastalara bunu öneriyoruz. En azından böyle bir seçenekleri olduğunu, kabul edip etmemeleri tabii kendi bilecekleri iş ama böyle bir seçenekleri de olduğunu söylüyoruz. Protezde tabii herhangi bir kemik çimentosu falan kullanılmıyor. Protezin amacı boyun hareketlerini korumak. Diğerinde de tabii ki boyun hareketleri korunuyor ama bir miktar evet. kısıtlanıyor. Evet. Neden? Çünkü oraya kemik çimentosu koyuyorsunuz. Amaç orada füzyon dediğimiz kaynaştırma işlemini oluşturmak. Dolayısıyla birinin diğerine göre üstünlüğü, evet protez kafese göre biraz daha üstün. Çünkü boyun hareketleriniz daha iyi korunuyor evet. kafese göre.
Peki birden fazla fıtık olduğunda?
Yani... Gene kullanılabiliyor bunlar. Evet. Dördüncü, yedi omurga demiştik boyunda.
Evet.
Dördün, dört ve dördün altındaki omurgalara ön taraftan, dördün üstündekilere önden ulaşmak zor olacağı için arkadan evet. ulaşıyoruz. O yüzden arkadan kafes veya protez koymak tabii ki omurilik olduğu için çok zor. Hatta yani yapılamayacak kadar zor bir şey. Ama birkaç seviyede de olsa evet. Biz gene kafes ve protez uygulamalarımızı yapabiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok.
Evet. Bu protezleri vücut hemen şey yapıyor mu? Uyum sağlıyor mu?
Tabii bunu ben örneklerini hep şey olarak evet. veriyorum. Diş dolgusu gibi. Yani evet. sonuçta dişimiz de yabancı bir maddeyle evet. dolduruluyor. Ama biz onun eğer iyi bir elde yapıldıysa tabii hiç farkına varmıyoruz. Ömür boyu eğer ömürlükse yapılan dolgu iyi bir elden çıktıysa ömür boyu hiç ağzımızda onun nasıl varlığını hissetmeden yaşıyorsak aynı şekilde bu tür protezlerin ve kafeslerin de varlığını boynumuzda hissetmiyoruz.
Vücudumuzda ömrü var mı bu protezlerin?
Çoğu ömürlük. Evet. Bir sıkıntı olmadığı sürece işte kırılma veya kayma olmadığı sürece zaten çıkarılmıyor. Vücudun bunlara karşı bir alerjisi veya bir reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. En azından ben böyle bir şeye şahit olmadım evet. bu zamana kadar.
Yani ne tip komplikasyonlarla evet. karşılaşılabiliyor? Neler görüyorsunuz?
Nelerle karşı? En büyük, en çok korktuğumuz şey kafesin omuriliğe doğru evet. kayması veya hareket etmesi. Maalesef bunlar komplikasyonlar arasında. Şükür başımıza inşallah hiçbir zamanda gelmez. Gelmedi de. Bu tabii ki bir doktorun ve hastanın başına gelebilecek en kötü şey felçle sonuçlanıyor evet. boyundan aşağısı için. En büyük korkulan komplikasyon bu. Onun dışında neler olabilir? Omurilik zedelenmeleri ve omurilik zedelenmesine bağlı olarak beyin omurilik sıvısının kaçağı diyeyim. Evet. Bunlar olabilir. Uyuşukluklar olabilir o bölgedeki. Çünkü kök dediğimiz omurilikten çıkan sinirlerimize biz kendilerimizi kök diye tabir ediyoruz. Bu köklerin manipülasyona bağlı olarak bazen uyuşmalar olabiliyor. Bu gibi enfeksiyon, yara yara enfeksiyonları gibi komplikasyonlar olabiliyor. Anestezinin komplikasyonları, yani anestezi almaya bağlı komplikasyonlar olabiliyor. Kabaca bunları söyleyebilirim.
Boyun ameliyatı olmuş bir hasta gerçi protez takılması ya da olmaması yani fıtığın durumuna göre de değişir ama ortalama hastanede kalma süresi nedir? Ne kadar sürede normal hayata ben devam ediyor ve sonra fizik tedavi gerektiriyor mu?
Ben hastalarımı en çok bu şekilde motive ediyorum. Diyorum 24 saat kalmayacaksınız hastanede. Evet. Hastalarımız genelde mesela sabahleyin geliyorlar işte aç karnına tahlillerini aldırıyoruz. Atıyorum 8 gibi tahlil verdiler. 10 gibi tahlilleri çıkıyor. Anestezi doktoru hemen değerlendiriyor. 10.30 gibi ameliyatı alıyoruz.
Evet.
İşte 12'ye doğru ameliyatı bitiyor. Ertesi sabah 8.30-9 gibi de taburcu ediyoruz. Genelde boyun fıtıklarını çok ben fizik tedavi önermiyorum, uygulamıyorum. Zaten hastanın buna çok fazla ihtiyacı kalmıyor. Evet. Bel fıtığında evet. biraz Gerek, daha evet. Olabiliyor. Ne daha zaman farklı. Olabiliyor? Ameliyattan 1,5-2 ay sonra yavaş evet. yavaş. Kaba kitap bilgi genellikle 45 gün sonrasıdır. 1,5-2 ay sonra fizik tedaviye evet. başlanabiliyor. Ama boyun fıtıklarında buna çok ihtiyaç duymuyoruz.
Bilmiyorum. Ne zaman normal hayata dönebilir?
Boyun fıtıkları için aslında 2-3 hafta sonra artık kendi işine gücüne dönebilir. Daha erken de olabilir aslında ama ben istirahat etmesi taraftarıyım. Yani. Evet. Sonuçta dokunun bir toparlanma süresi evet. var, bir nekahat evet. dönemi var. Bu süreye saygı duyulması lazım. Vücudun buna ihtiyacı var. Yani bakıyorsunuz insanlar hemen yani bir futbolcu bile bir basit sakatlığına bile 2-3 ay top oynatmıyorlar. Milyon dolar verdikleri insanları oturtuyorlar. Neden? Evet. Çünkü onun toparlanma süresi var. O dokunun toparlanması gerekiyor. Buna saygı duyulması gerekiyor. O dokuya. Dolayısıyla yani bir hafta sonra da benim ameliyatımdan sonra hasta işinin başına dönebilir. Ama sonrasında ya hocam işte şurada biraz ağrıma olur. Çünkü sen o süreye Olur. riayet etmedin. O Hı-hı. süreye saygı duymadın. Dinlenmen gerekiyordu. Ha işinin başına döndüm belki çok önemliydi. Evet olabilir ama bence o sürenin önemi çok büyük.
Evet.
Gerçek anlamda iyileşme ise 4-6 ay arasından sonra başlıyor.
Evet.
Yani vücudun bu ne ameliyat olursanız olun evet. Bu süre kaba taslak böyle. 4-6 ay sonra gerçek anlamda hasta ameliyattan önceki durumuna göre evet hocam ben çok iyiyim diyebilir.
Nelere dikkat edecek peki?
Şimdi...
Bu tam işte iyileşme süresi.
En büyük sıkıntı bu. Ha, iyileşme süresinde.
Ya ameliyat oldu işte 2 hafta diyorsunuz. O evet, süreç içinde evet, neye dikkat evet. edecek ya da 4-6 ay içinde ne yapması gerekiyor?
Evet. Kısa dönemde dikkat etmesi gereken şeyler en basitinden yatış pozisyonuna daha doğrusu oturup kalkma ne bileyim yatma pozisyonuna varana kadar her şeyine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yemesine, içmesine, işte ne bileyim kullandığı araca, yolculuklarına hepsine çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz özellikle hastalarımıza bunların hepsini ayrıntısıyla tarif ediyoruz. Nasıl yatacağını, yatağa nasıl oturacağını, sonra nasıl yatacağını, sonra kalkarken önce ne yapacağını, sonra nasıl kalkacağını, dolayısıyla nasıl destek alacağını, ne kadar süreyle oturacağını, işte pansumanlarını ne kadar arayla gerekiyorsa tabii, banyosunu ne zaman yapacağını, bunların hepsi hastaneden çıkmadan tek tek defalarca anlatıyoruz biz hastalarımıza. Ona göre dikkat ediyorlar. Onun dışında yemelerine içmelerine özellikle tuz ve şeker oranına yemeklerine dikkat etmelerini istiyorum ben. Kilo almamaları açısından. Çünkü bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi, özellikle bel için konuşuyorum, kilo maalesef. Çok sedanter bir yaşam evet. sürüyoruz. Tamamen geçen dikkat ettim, telefonda adım sayarım var. Hiç hareket etmediğim normal bir günümde 500 adım. Çok az. Yani minimum 5000 adımdır evet. atılması gereken. 500 adımla günü geçiriyoruz biz. Hani 300 kelimeyle konuştuğumuz gibi bütün hayatımız boyunca neredeyse 500 adımla günü geçiriyoruz. Facia. Ama toplumumuzun geneli bu.
Evet.
Ne yapıyoruz? Arabadan iniyoruz, asansöre biniyoruz. Asansörden inip tekrar arabaya biniyoruz. Geliyoruz, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Akşam evet. hepimizin yemek kültürü var. Bir şey olmasa çay var, çayın yanında bir şey var.
Evet.
Yok çerez var. Dolayısıyla her şey kilo almaya ve aldırmaya yönelik. Ve omurga bu süre zarfında gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla bir süre sonra ben bu yükü taşıyamıyorum diyor. İşte aslında ben hastalara hep onu söylüyorum. Çektiğiniz bu ağrılar omurganızın, kaslarınızın imdat çığlıkları. lütfen bu yükü üzerimden alın diyor size. Başka bir şey değil. Vücudunuzun sesini dinleyin. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Diğeri de dokularımızın zayıflığı. Gene hareketsizlik aslında. Boyun fıtığı olsun, bel fıtığı olsun. En büyük sebep oradaki kasların ve bağ dokusunun zayıflığından kaynaklanıyor. Eğer bunları biz güçlü tutabilirsek bu hastalıklara yakalanmayız. Dolayısıyla egzersiz, bahsettiğimiz evet. O boyun egzersizleri, bel egzersizleri. Buna diyorlar ki hocam ben çok hareketliyim, bütün gün hiç durmuyorum. Hayır, bu değil. Bu benim bahsettiğim boyun veya kasları, bel kaslarını güçlendirici hareket yapmıyorsunuz siz. Evet, hareket ediyorsunuz, koşturuyorsunuz, iş yapıyorsunuz, güç yapıyorsunuz ama bu kaslarınıza yönelik değil bu. Dolayısıyla o kaslarınızı güçlendirirseniz ancak siz bu hastalıklardan korunabilirsiniz. Biz de buna yönelik belasıyla işte küçük fıtıklarla gelen hastalarımız özellikle bel ve boyun egzersizlerimizi amanlıyoruz. Bunlar günlük, haftalık, aylık, yıllık değil, ömürlük. Bu hareketleri unutmayın, aklınıza geldikçe yapın. Yani buna dikkat etmediğiniz takdirde bu hastalıklara kaçarınız yok. Mutlaka şey yapıyorsunuz. Ben o yüzden bu konuda mesela işten çıktıktan sonra her gün mutlaka en az bir 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Ne kadar yorgun olursam olayım, buna diyorum en azından ben insanlara söylüyorum. Öncelikle bunu benim kendim evet. yapmam lazım.
Evet.
Buna dikkat etmeye çalışıyorum.
Tabii doğru. Yani dediğiniz evet. doğru. Güçlü ve kondisyonlu kas daha az ağrır.
Kesinlikle.
Yani, özellikle bilgisayar başında, masa başında uzun süre oturmak boyun ağrıları, bel ağrıları, işte ondan sonra skolyozlar, fıtıklar hepsi.
Sinir sıkışmaları.
Evet, hepsi başlıyor bunun. Yani en az hatta tavsiye edilen 10-15 dakikada bir mutlaka kalkıp yani 1-2 dakika hareket evet. etmek.
Kesinlikle.
Ve dediğiniz gibi her gün düzenli yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak son derece önemli. Kesinlikle. Ayrıca peki böyle vitamin takviyesi, kalsiyum, magnezyum, kemik sağlığı. Çünkü osteoporoz da çok sık görülen bir şey.
Evet.
Onun da ayrı komplikasyonları var. O da tabii sizi ilgilendiriyor bazı bakımlardan.
Kesinlikle.
Evet.
Ama benim bu benim şahsi fikrim.
Evet.
Ben düzenli ve organik beslenildiği sürece vitamin veya başka bir takviyenin gerektiğine inanmıyorum. Çünkü o sebzelerde, o meyvelerde fazlasıyla bütün vitaminlerin hepsi var. Diğerleri sonuçta işlenmiş ürünler.
Evet.
Ha, gerekiyorsa beslenme bozukluğu varsa hastanın, işte ne bileyim başka bir atıyorum emin problemi vardır veya başka bir metabolik rahatsızlığı vardır. Eğer böyle bir şey gerekiyorsa tabii ki kullanılacak, ayrı konu. Ama olayın temeline inmek lazım. Temeli kemiklerimizin güçsüzlüğü, kaslarımızın güçsüzlüğü, sebebi hareketsizlik, fazla kilo. Bunlara dikkat edersek dolayısıyla diğer bütün hepsini çözebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bayanlarda östrojen müthiş bir hormon. İnanılmaz mucizevi bir hormon. Ne zaman kadınlardan bu çekiliyor, yani menopoz sonrası, işte o zaman kadınların sorunları başlıyor. Siz hiç genç bir kadının kalp krizinden öldüğünü duydunuz mu? Duymamışsınızdır. Neden? Östrojen var çünkü. Erkekler niye gencecik? 25 yaşında kalp krizinden ölüyor adam. Neden? Çünkü östrojen kadındaki gibi değil. Dolayısıyla kemikler de östrojenin koruması altında kadınlarda.
Evet.
Menopoza girdikten sonra tabii ki bu oran neredeyse erkeklerle eşit seviyeye geliyor. İşte kalp krizinden tutun kemik erimesine kadar. Hatta kadınlarda birazcık daha fazla.
Evet.
Kütlesi de daha az olduğu için kadınlarda daha bir önem kazanıyor. Dolayısıyla D vitamini takviyeleri ve buna yönelik beslenme daha bir önem kazanıyor. Evet. Tabii hareketle beraber. O yüzden bu tür takviyeler belli durumlarda, belli şartlarda tabii ki ciddi önem haiz ediyor.
Evet. Bel ağrıları da hatta boyun ağrılarından daha da ön planda olan, herkese hemen hemen mutlaka görülebilen, hayatı boyunca bir kere bile olsa
evet.
bel ağrılarıyla karşılaşıyor herkes. Tabii daha da sık şimdi günümüzde çok masa başında oturulduğu için.
Evet.
Yüzde kaçı bel ağrılarının bel fıtığı olarak size geliyor? Yüzde
bel kaçı
ameliyatlık oluyor?
Bel fıtığında evet, evet. Oran belki birazcık da 1-2 puan daha yüksek olabilir. Gene evet. 100 bel ağrısının 3-4'ü ameliyatlık diyebiliriz. Evet. Ama tabii ki en büyük sebep o bahsettiğim, tekrar tekrar altını çiziyorum, hareketsizlik ve kilo. Evet. Eğer bunu toplumca halledebilirsek biz bu tür hastalıklara yakalanmayacağız. Yakalanmayız diye düşünüyorum. Burada en önemli şey bu bilinç, bu bilinci oluşturmak. Bu da ta ilkokuldan başlıyor. Avrupa'da şimdi artık restoranlarda falan tuzluk, şunu bunu kaldırıyorlar. Evet. Yok yani böyle bir şey. Bizde insanlarımız daha yemek önüne gelir gelmez tadına bakmadan tuzu boca ediyoruz biz. Buradayız. O yüzden önce mantalite, o da yaşken ağacı eğmekle oluyor bence. Öncelikle çocuklarımıza daha küçücük yaştan bu spor ve iyi beslenme bilincini verebilirsek ne kas, ne kemik, ne de bel fıtığı, ne de boyun fıtığı veya bu tür rahatsızlıkları toplumumuzda neredeyse hemen hemen hiç görmeyiz diye düşünüyorum.
Sigaranın da olumsuz etkisi var değil mi disklere üzerinde?
Müthiş bir yere parmak bastınız. Çok önemli. Bir kere sigara o bölgedeki damarlanmayı bozarak, o bölgenin beslenmesini bozarak dokuları zayıflatıyor. Bakın gene dokuların zayıflığına geldik. Evet. Olay aslında dokuların zayıflığından kaynaklanıyor. Ve dokuları zayıflatan ne varsa bunlar bel fıtığına ve boyun fıtığına sebep oluyor. Sigara bunların en başında geliyor. Hı hı. Ve maalesef Türkiye'deki bence en önemli sorunlardan birisi de bu sigara. İnanılmaz bir kullanım oranı var. Genç nüfusta özellikle çok fazla. Evet. Bunun bir şekilde eradike edilmesi, ayrıştırılması toplumdan bence çok önemli. Ve eğitimli, eğitimsizliği ayırmak istemiyorum ama okumuş kesimde de çok fazla kullanım yüzdesi var maalesef. Ve bunlar da tabii ki fıtığa sebep oluyor. Fıtığa sebep olduğu gibi fıtıktan sonra da ameliyat ettiysek eğer, ameliyattan sonra da yara yeri iyileşmesini de kötü etkiliyor mesela sigara kullanımı. O yüzden biz hastalarımıza diyoruz yani kesinlikle hani bunu kullanıyorsan yaran iyileşmeyebilir veya geç iyileşebilir veya kötü iyileşebilir. Ve sen bunu gene sen çekeceksin diye belirtiyoruz.
Evet. Bel fıtıklarının özellikle fazla olarak görüldüğü ırk, hem genetik yönü açısından böyle bir farklılık var mı? Böyle bir çalışma var mı gösterilmiş olan?
Ya öyle bir farklılık...
Genetik yatkınlık.
Genetik yatkınlık olarak daha çok Batı toplumlarında bu yatkınlık daha fazla. Kabaca böyle bir şey söyleyebiliriz ama günümüzde artık bu daha çok çalışma şartlarının ve işte yediğimiz besinlere kadar bir sürü şeyin etkisi bunda. Yani multidisipliner bir yaklaşımla bakarsak olaya bir sürü faktör var aslında. Artık tek bir faktöre bağlamak bunu gerçekten çok zor. Ama tabii ki Batı toplumlarında, endüstriyel toplumlarda birazcık daha fazla masa başı iş yapanlarda sık görülüyor. Hem bel fıtığı hem boyun fıtığı. Bel fıtığı özellikle yapılan bir araştırmada omurilik içi basınç en fazla otururken yüksek. Dolayısıyla uzun süre oturan insanlarda işte beyaz yakalı dediğimiz insanlar, işte şoförlerde, ne bileyim öğretmenlerde, bu tür eczacılarda meslek hastalığı olarak da görünüyor. Evet. Hastalarda zaten hep şunu söyler, hocam oturamıyorum. Otururken çok ağrım oluyor. Çünkü omurilik içi basıncı çok fazla o sıra, o sıra zarfında. Yani doğal ağrının olması. Biz hastalarımız ameliyat öncesinde de ameliyat sonrasında da hep bunu öneriyoruz. Oturma, gez veya dinlen, istirahat et. Uzun otur yani kabacası. Evet. Çok fazla oturmasını ameliyat öncesinde de ameliyat sonrasında da önermiyoruz. Çünkü bu ağrılarını ciddi anlamda arttırıyor.
Boyun ve belde oluşan ödemlerde de o yüzden oturma yerine istirahat öneriyorlar.
Aynen öyle, evet. Aynen öyle. İstirahatı vermenin mantığı zaten bu. O kasları dinlendirmeye almak. Çünkü öteki türlü dinlendirmediğiniz zaman kas kendini toparlaması giderek zorlaşıyor. Hani 3 günde düzelecek şey bu sefer 13 günde düzeliyor. Hem zaman hem iş kaybı hem bir sürü... gereksiz prosedür birbirini izlemiş oluyor.
Bazen fıtık olsa da olmasa da kanalda darlık oluyor.
Evet.
Bunun da ayrı belirtileri var. İsterseniz bir bundan da bahsedelim.
Evet.
Nasıl belirtileri var? Nasıl tedavi ediliyor?
Kanal darlıkları genellikle ileri yaş hastalığı aslında bunlar. Daha çok o bölgedeki dokuların kalınlaşmasına veya kemiklerin kireçlenmesine bağlı ortaya çıkıyorlar.
Ve, yapısıyla alakalı bir durum mu?
Evet, aynen öyle. O bölgedeki omuriliği saran kemik ve bağ dokusunun, ligamanların kalınlaşması veya kireçlenmesine bağlı olarak omuriliğin geçtiği kanal giderek daralıyor. Dolayısıyla bu da omurilikte farklı bası bulgularıyla ortaya çıkıyor. Bunlara miyelopati de deniyor. İşte vücudun genelinde uyuşmalar, bacaklarda sertlik, onun dışında reflekslerin aşırı derecede artması gibi bazı değişik farklı bulgular yürüme bozukluklarıyla kendini gösterebiliyor. Özellikle beldeki kanal daralmalarında hastaların giderek peyderpey artan bir yürüme mesafesinde ciddi miktarda azlık görünüyor. Hasta diyor ki ben geçen sene öbür mahalleye hiç durmadan yürüyebiliyordum, şimdi bir odadan öbür odaya geçemiyorum. Bacaklarımda onların deyimiyle kesilme, yani ciddi ağrılar oluştuklarından bahsediyorlar. Kabaca bel daralması, kanal daralması bu şekilde tarif edebilirim.
Nasıl tedavi ediliyor? Ne yapılması?
Şimdi belli bir oranı var bunun. Bu oranın altına düştüğünde eğer bu bulgularda varsa ameliyat gerektiriyor. Ameliyat yapmamızın sebebi omuriliğin daha fazla ilerleyici hasarını önlemek. Ne kadar erken müdahale o kadar hasta için iyi. Dolayısıyla temin de bahsetmiştim, sinir harabiyetleri maalesef geri dönüşümsüz. O yüzden bir an önce müdahale ederseniz bu tür durumlara önlemini alabiliyorsunuz. En azından bundan sonrası için daha kötü olmasını önlemiş oluyorsunuz. Bunun için de çeşitli yöntemleri var. Sadece o bölgedeki kemik ve dokuları almak bir yöntem. Fakat bunları aldığınız zaman omurganın dinamiğini bozuyorsunuz.
Evet.
Bu sefer başka sorunlar çıkıyor ortaya. Evet. İşte bu sorunları engellemek için de gene spinal cerrahide stabilizasyon sistemleri dediğimiz sistemler kullanılıyor. Bu stabilizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Kemiklere platin adı verilen halk arasında vidalar konuyor. Ki omurganın dinamiği, aerodinamiği bozulmasın, yapısı bozulmasın. Ona göre bir önlem almış oluyoruz aslında bir nevi ileriki yaşamı için.
Bu protezler bel fıtığı ameliyatlarında da uygulanıyor mu?
Tabii ki uygulanıyor. Bel fıtığında da aldığınız yere göre o bölge, bel fıtığında
boyun
hareketi
daha mı yoğun peki?
Boyun fıtığında evet, ama bel fıtığında da o bölgeyi füzyone amaç o bölgeyi füzyon etmek dediğimiz Türkçesi kaynaştırma anlamına gelen bir işlem uyguluyoruz. Sebep şu, aslında oradaki problem, ağrıların esas sebebi hareketten kaynaklanıyor. Omurganın bozulan yapısına bağlı olarak hareketleşmesi ve her adım attığımızda bu hareketin sinirleri ezmesinden kaynaklanıyor. Hasta bu yüzden her adım attığında ağrı duyuyor, acı duyuyor, ızdırap duyuyor. Buradaki amaç o hareketi engelleyip o bölgeyi stabilize hale getirip kaynaştırmak. Dolayısıyla kaynattığınız zaman o kemikleri vidalarla, enstrümantasyon sistemleriyle hareketini engellemiş oluyorsunuz ve hasta adım attığı zaman bu ağrıları, acıları duymuyor.
Evet.
Kabaca amaç bu.
Her fıtığa yapıyor musunuz?
Hayır, tabii ki.
Evet.
Yapılmaması da gerekiyor zaten.
Evet.
Doğrusu
evet.
Bu, etik olan bu.
Biraz böyle bir uygulama var piyasada. Ben size
evet, maalesef.
Biliyorsunuzdur
maalesef.
Zaten.
Maalesef.
Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet.
Ya olmaması gerekiyor.
Değil mi?
Evet. Etik değil diyorum.
Evet.
Ben bu konuda böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Gerekiyorsa, tabii. Her zaman gerektiyse en
tabii.
Önemlisi bu.
Doğru.
Hastaya göre teşhis, tedavi çok önemli. Anamnez, muayene çok önemli. Ona göre eğer gerekiyorsa tabii ki hayat kurtarıyor. Ama gerekmiyorsa
tabii
sadece.
Onun da riskleri var. Çünkü işte enfeksiyon olabilir. Onun kendi ağrıları olabilir. Değil
tabii
mi?
Ki. Yani sonuçta siz kemiği deliyorsunuz.
Deliyorsunuz.
Vidalarla deliyorsunuz. Evet. Kemik ağrıları oluyor.
Bir de uyuyan bir hastada siz bakarak yani bir pozisyon veriyorsunuz. O kalktığında normal hayata döndüğünde bakalım hakikaten
evet,
onun
o dinamiği ona tutacak mı?
Tutacak mı? Evet.
Çok doğru. Çok doğru. Kesinlikle. Bunların hepsini düşünüp de o ameliyata girmeniz lazım.
Evet.
Gerçekten bu hastaya bu uyar mı? Bu aslında ayrı bir ana bilim dalı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde galiba omurga evet. mekaniği diye bir yüksek ihtisas yapılan ayrı bir bölüm var.
Evet.
Bu tür işlerle uğraşan insanların bence bu tür matematiksel işin matematik boyutuyla da ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece olayı vidayı tak, rotları bağla, kapat olayı olmadığını düşünüyorum. İşin tamamen sizin de bahsettiğiniz gibi üç boyutlu düşünmesi gerektiğini
tabii,
düşünüyorum. Sadece
tabii,
yatarken doğru. değil ayaktayken de. Ne yapılacak, bu hastanın gidişatı ne olur diye düşünmesi gerekiyor.
Tabii yani omurganın muhteşem bir yapısı var. Yani bir yaratılış mucizesi. Yani bütün
kesinlikle.
Formuyla, arasındaki diskleriyle, her şeyiyle hayat bu yükümüzü taşıyor.
Kesinlikle.
Yani muhteşem bir yapısı var hakikaten. Onu bozacak her müdahale de ona göre bedeli olur. Yani mutlaka kar zarar bir değerlendirmesi yapmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani bu yaptığım şeyin yararı var mı? Zararı tabii daha büyükse yapılmaz.
Öyle ki evet. fıtığını alıyorsunuz.
Evet.
Bu sefer eğer doğru teşhis değilse bir kere
evet.
yani o fıtık alınması gerekmiyorsa ve alınmışsa bu sefer bir üst mesafeden gene fıtık ürüyor.
Tabii.
Komşu mesafe hastalığı denen bir durum mesela bu. Bu tür şeyleri çok iyi dengeli tutturmak lazım.
Evet.
Yani endikasyon çok doğru konmalı. Her fıtığa ameliyat denmemeli.
Evet.
Öncelikle basitten zora doğru bütün tedavilerden denenmeli.
Evet.
Ve başka yapacak bir şey kalmamışsa ve hastanın güç kayıpları, uyuşmaları, ağrıları dayanılmaz boyuta gelmişse ben hep onu sorarım. Sizin hayat kalitenizi bu düşürüyor mu?
Evet.
Çünkü bu subjektif bir bulgu ağrı.
Evet.
Yani bunu ölçebilecek bir alet daha dünyada yok ağrının derecesini. Sizin ağrım var dediğiniz zaman biz buna inanmak durumundayız.
Evet.
Dolayısıyla bu sizin hayat kalitenizi düşürüyor mu düşürmüyor mu? Bunu sadece siz bilebilirsiniz. Ben hep bunu sorarım. Sizin gerçekten bu hayat kalitenizi düşürüyor mu? Benim için çok önemli bunun cevabı. Evet düşürüyor diyorsa ve diğer bulgularda bunu destekliyorsa evet, evet ben bu hastaya ameliyat ediyorum.
Zaten programın başında da söylediğiniz gibi bel ve boyun fıtıklarında %1 dediniz
evet,
cerrahi.
Evet, evet.
Bunda da yine cerrahide yine isabetli
tabii
olması.
Tabii ki,
işte,
tabii ki.
Açısından,
çok önemli, çok önemli.
Diğer yöntemler açısından.
Çok
aslında
önemli.
Aslında çok az bir yüzdeyi oluşturuyor.
Kesinlikle, kesinlikle.
Fakat öyle bilinmiyor aslında.
Evet,
yani
evet.
mutlaka fıtık ameliyatları, ameliyatla fıtıklar ameliyatla sonuçlanır gibi bir düşünce algı var.
Evet.
Aslında o şekilde olmadığını da öğrenmiş olduk. Bu
evet, kesinlikle.
Evet, var mı başka eklemek istediğiniz? Süremizin sonuna geliyoruz.
Üyelerimiz, izleyenlerimize neler? Evet.
Ben öncelikle teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için beni. Daha sonra hastalarımıza, insanlarımıza aslında hareketli bir yaşam,
evet.
Sigarasız bir yaşam özellikle öneriyorum. Ve eğer fıtığa yakalanmak istemiyorlarsa kesinlikle ama kesinlikle boyun, sırt ve bel kaslarını güçlendirmelerini öneriyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bu doku hastalığıdır. Doku zayıflığı hastalığıdır. Yani genetik yatkınlıklar, şunlar bunlar tabii ki önemli. Evet. Bunların etkisi de var. Önemli. Evet. Ama bence esas önemli problem doku zayıflığı ve bunun üzerine bindirilen kilolar. Bunların ikisi de birleşince
doğru.
tabii ki insanlarda fıtık oluşabiliyor. Ha bazen diyor ki hocam benim hiç kilom yok. Ben sporcuyum dolu yani olabilir tabii ki. Her zaman istisnalar vardır. Kaideyi bozmaz ama bunlar.
Evet.
Ama çoğunlukla maalesef sedanter yaşam dediğimiz oturan bir yaşam sistemi bizim hastalıklarımızın, her hastalığımızın, şeker
evet.
hastalıklarında
tabii
sadece fıtığın falan değil, kolesterolünde hepsinin sebebi
evet.
bu.
Evet. Esas peki bunları elimine ettiniz diyelim. Hem hareketlisiniz, spor da yapıyorsunuz. O kasları da güçlendirdiniz. Peki beslenmeyle fıtıkların oranını düşürmek, ne bileyim protein ağırlıklı, işte kalsiyum, magnezyumunuzu alıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü yoksa artık...
Şimdi bir kere böyle... protein ağırlıklı diyetlerde
evet.
Kalsiyum kaybı daha fazla oluyor. Dolayısıyla evet. kemikleriniz zayıflıyor. O yüzden ben çok fazla, ya tabii ki hayvansal protein bizim için önemli. Ama şimdi artık yeni çalışmalar da var. Burada mesela son zamanlarda sporcu beslenmesiyle ilgili bazı makaleler okudum. Orada diyor ki bitkisel protein, bitkisel bazlı protein mi almalı yoksa hayvansal bazlı mı?
Evet.
Bunun bile tartışmaları başladı artık. Hayvansal proteinden gittikçe uzaklaşılmaya başlanıyor.
Ama bir kilogram başına bir gram tavsiye ediliyor.
Evet, evet.
Bunu kolay kolay almak mümkün değil. Yani insanlar pek bu bilinmiyor.
Evet.
Yani etin de çünkü tamamı, mesela 100 gram et yediniz diyelim. Bunun çok az bir kısmı protein.
Evet.
Kalanı yağdır, kolesteroldür, evet, vesaire. Yumurta beyazında hakikaten çok %100'e yakın protein var. Kolesterolden hemen hemen hiç kolesterol yok.
Evet.
Kilogram başına bir gram da bayağı yüksek bir oran. Öyle kolay değil onu almak. Yani onu almak da gerekiyor.
Evet, evet, evet. Tabii ki illaki, evet, vücudun o bazal metabolizmayı sürdürebilmek için bunlar şart. Ama dediğim gibi biraz bu tür diyetler kişisel tercihlere de bağlı. Benim şahsi fikrim daha çok böyle asidik beslenmeyi çok önermiyorum. Asitle, evet, ilgili şeyleri çok fazla tüketmemeye çalışıyorum. Şekerli, unlu, asidik özellikle. Daha çok böyle bitkisel.
Şekerin zararlı olduğu kesin zaten.
Evet. Yani,
evet. Hücre. Kanserden tutun, işte yaşlanmaktan tutun. Yani insanın ömrünün kısalmasının bir sebebi var.
Tabii ki.
Bu yani çok büyük ihtimalle şekerli beslenmenin artmasından kaynaklanıyor. Yani özellikle günümüzde o işte fast food denen besinler, ekmeğin çok tüketilmesi, işte pirinçli, patatesli ürünlerin çok tüketilmesi.
Kesinlikle. Evet. Şeker bir zehirdir. Ben çocuklarıma, evet, da onu söylüyorum. Çocuklar, şeker bir zehirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tatlı bir zehirdir.
Evet.
O yüzden zehirden ne kadar tatlı olursa olsun, evet, uzaklaşmak lazım.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok teşekkür. Çok güzel anlattınız. Çok güzel, anlaşılır.
Çok sağ olun. Çok teşekkür
hakikaten
ederim.
İnşallah tekrar ağırlamak, evet, isteriz
İnşallah.
Sizi.
İnşallah. Çok sağ olun.
Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir doktorumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. İşte yaptığı olarak dağılık için. Yüksel bir sistem. Kapkaranlık. Şu kadar bir hacim.